Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den, Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 30 Behmen 1400, Hicri Kameri 17 Recep 1443 ve Miladi Takvimle 19 Şubat 2022 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haber kuşağı ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, İslam İnkılabı'nın bölgede halk ayaklanmaları üzerindeki tesiri, ayetlerin hikayesi ve meyve ve sebzelerle yakından tanışalım adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
Tahran Cuma Namazı Hatibi, İran'ın bölge ve İslam dünyasında savunma gücünün yüksek ülkeler arasında olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı Reisi pazartesi günü Katar'a gidecek. Emir Abdullahyan, Viyana müzakerelerinin iyi bir anlaşmayla sonuçlanmasını temenni etti. İran Deniz Kuvvetleri Komutanı, Fars Körfezi'nin kuzeyinde istikrarlı ve kalıcı güvenliğin kurulduğunu söyledi. Siyonist rejimi İsrail savaşçıları Beyrut üzerinde alçak uçuş yaptı. Kamala Harris, Rusya diplomaside ciddiyet göstermeli dedi. Şimdi haberler.
Tahran Cuma namazı hutbesinde konuşan Hüccetül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebu Tarabi Fard, İran'ın bölge ve İslam dünyasında güvenliği sağlayan güçlerden biri olduğunu söyledi. Bu haftaki Tahran Cuma namazı Hüccetül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebu Tarabi Fard imametinde kılındı. Cuma hutbesinde konuşan Hüccetül İslam Ebu Tarabi Fard, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölge ve İslam dünyasında güvenliği sağlayan güçlerden biri olduğunu söyledi. Hüccetül İslam Ebu Tarabi Fard, İslami düzenin son 40 yılda bölge ve dünyada elde ettiği tüm başarılar, kalkınma ve ilerleme için atılan adımlardan kaynaklanmaktadır, dedi. İslami yönetimde adalet ve siyaset iç içe olduğunu dile getiren Hüccetül İslam Ebu Tarabi Fard, adalet ve maneviyat siyasetten uzaklaşırsa zorbaların güç kazandığına tanık oluruz ifadesini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı Reisi Katar Emirinin resmi daveti üzerine pazartesi günü Doha'ya gidecek. Reisi ve beraberindeki heyeti havalimanında resmi törenle Katar Emiri karşılayacak. Reisinin programında İran Cumhurbaşkanı ve Katar Emiri arasında yapılacak görüşme, iki ülke arasında bazı işbirliği anlaşmalarının imzalanması yer alıyor. İran Cumhurbaşkanı ayrıca Katar'da yaşayan İranlılar ve Katarlı iş insanlarıyla da görüşecek. Reisi Katar ziyaretinin ikinci gününde gaz ihraç eden ülkeler meclisinin 6. zirvesinde konuşma yapacak reisi ayrıca gaz ihraç eden ülkelerin liderleri ve üst düzey yetkilileri de bazı görüşmelerde bulunacak. İran Cumhurbaşkanı reisi Katar ziyaretinde İran Dışişleri, Petrol, Kültürel Miras Bakanları eşlik edecek.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. 58. Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'da bulunan Emir Abdullahyan Guterres ile bir araya geldi. Emir Abdullahyan görüşme öncesi Slovenya Cumhurbaşkanı ile de bir araya gelmişti. Güvenlik politikaların Davos'u sayılan Münih Güvenlik Konferansı dün başladı. 1963'ten bu yana Almanya'nın Münih kentinde Bayerischer Hof Oteli'nde düzenlenen konferansa bu yılda dünyanın dört bir tarafından silah endüstrinin temsilcileri, güvenlik bürokrasisi, istihbarat örgütleri ve onlarca ülkenin liderleri katılıyor. Amerika Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel toplantıda konuşma yapacak isimlerden bazılarıdır.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Viyana'da devam eden nükleer müzakerelerin yakın zamanda iyi bir anlaşmayla sonuçlanmasını temenni etti. Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, biz İran ve 4+1 grubu ülkeleri arasındaki müzakerelerin yakın zamanda iyi bir anlaşmayla sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Tüm tarafların taahhütlerine geri dönmesi ve 2015 anlaşması çerçevesinde taahhütlerini uygulamak için farklı ülkelerle görüşmelere ihtiyaç duymaktayız dedi. Viyana müzakirelerinde bazı çözülmemiş konular olduğunu belirten Emir Abdullahyan, İran heyetine ciddiyetle iyi bir anlaşma hedefine ulaşmak için görüşmelere devam ettiğini söyledi. İran'ın müzakere masasına öneriler sunduğunu belirten Emir Abdullahyan, batılı tarafların tutumunun müzakerelerin gelecek günler veya haftalarda sonuçlanacağını belirleyeceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı ayrıca Münih Güvenlik Konferansı'nda 13. hükümetin politikalarını anlatma fırsatının olduğunu da söyledi.
Viyana müzakerelerinin 8. turundaki istişarelerin devamında İran'ın üst düzey müzakerecisi ve Avrupa Birliği koordinatörü bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundular. İsna'ya göre İran Müzakere Heyeti Başkanı Ali Bagheri Kani ve müzakerelerde Avrupa Koordinatörü Enrico Mora dün Viyana'da bir araya gelerek görüşmelerde çözümsüz kalan konuları masaya yatırdılar. Perşembe günü İran'ın baş müzakerecisi ile 3 Avrupa ülkesinin temsilcileri arasında Viyana'da bir toplantı yapılmıştı. Bu arada yaptırımların kaldırılmasına ilişkin Viyana görüşmelerinde Rusya heyetine başkanlık eden ve Viyana merkezli uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi Mihal Ulyanov, İtartas'a verdiği röportajda Viyana görüşmelerinin son aşamada olduğunu atıfta bulunarak bu ayın sonuna kadar taraflar arasında bir anlaşmaya varılması çok muhtemeldir dedi. İran ile 4+1 ve Avrupa Birliği koordinatörü arasındaki Viyana müzakerelerinin 8. turu kapsamında Kuburg Otel'de istişareler devam ediyor. Viyana'daki görüşmelerde İran müzakere heyetinin inisiyatifiyle bir miktar ilerleme kaydedildi. Ancak batılı tarafların özellikle Joe Biden yönetiminin eski Amerika yönetiminin yasa dışı eylemlerini garanti etme konusundaki isteksizliği nedeniyle istenilen ilerleme kaydedilmedi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuamiral Ali Rıza Tengsiri, Fars Körfezi'nin kuzey bölgesindeki durum hakkında tam izleme ve akıllı istihbaratla bu bölgede istikrarlı ve arzu edilen güvenlik kuruldu dedi. Ali Rıza Tengsiri, Fars Körfezi'nin kuzey bölgesindeki İran Devrim Muhafızları Ordusu birimlerinin ziyaretinde denetlemeleri yaparken, İHA birimleri savaş kabiliyetini yükseltmek için operasyon birimlerinin komutanlarına en son taktikleri ve programları iletti. Tuamiral Tengsiri bu ziyaretleri sürdürmenin ve Fars Körfezi'nin kuzey bölgesinde konuşu birliklerin durumunu nesnel olarak gözlemlemenin amacının devrim muhafızları donanmasının 3. bölgesindeki deniz birimlerinin son savaşı hazır durumunu gözden geçirmek olduğunu söyledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı su sınırlarının savunması, İran İslam Cumhuriyeti'nin çıkarları ve güvenliği için hazırlıkların olumlu düzeyde olduğunu belirterek şöyle dedi. Devrim muhafızlarının silahlı kuvvetlerinde ve donanmasında dalgalanan şey, tüm silahlı kuvvetler tarafından daha fazla dikkat edilmesi gereken kardeşlik ruhudur.
İran'ın Afganistan Büyükelçisi, İran İslam Cumhuriyeti Afganistan'da her türlü işbirliği ve yatırıma hazırdır dedi. Şafak News'a göre İran'ın Afganistan Büyükelçisi Bahadır Eminyan, Taliban hükümetinin Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanlığı sorumlusu Mevlevi Abdurrahman Raşid ile görüşmesinde şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti Afganistan'da her türlü işbirliği ve yatırıma hazırdır. Eminyan, Afganistan'daki iyi tarım, bu ülke halkının Afganistan dışına göçünü azaltacaktır dedi. İran'ın Afganistan Büyükelçisi, bu ülkenin tarım ürünlerinin dünyada eşsiz olduğunu belirterek, bundan sonra Afganistan'ın yurt dışına ana ihracatının tarım ürünleri olmasını temenni etti. Taliban hükümetinin Tarım Bakanlığı sorumlusu da komşu ülkelerin tarım ve hayvancılık alanındaki işbirliğiyle Afganistan'ın yeniden inşa edileceğini ve Afganistan'ın kalkınmasının komşu ülkelere barış ve refah getireceğini söyledi.
İran'ın Güney Kore Büyükelçiliği'nin girişimleri sayesinde İran bayrağı Seul'deki Tahran Caddesi'nde kalıcı olarak gönderi çekildi. İran'ın Seul'deki büyükelçiliğinin bu şehrin belediye yetkilileriyle yapılan girişimin ardından dün Seul şehrinde bulunan Tahran Caddesi'nde İran bayrağı kalıcı olarak göndere çekildi. Tahran Caddesi birçok ülkenin bayraklarının asıldığı Seul'un en gelişmiş caddelerinden ve en önemli ticaret merkezlerindendir.
Tahran'dan sabah haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı FETÖ soruşturmasında mahrem imam oldukları iddiasıyla 114 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre terör suçları soruşturma bürosunca jandarma genel komutanlığında ve mülki idare içinde olduğu iddia edilen FETÖ mensuplarına yönelik iki ayrı soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Milli İstihbarat Teşkilatı MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün FETÖ-PDY mensuplarının deşifresine yönelik yaptıkları çalışmalar sonucunda Jandarma Genel Komutanlığı'nı hedef alarak içerisinde 73'ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 26'sı özel sektör çalışanı olmak üzere 99 mahrem imam tespit edildi, öne sürüldü. Ayrı bir soruşturmada ise FETÖ-PDY'nin mülki idareye sızan mensuplarından sorumlu mahrem imam oldukları iddia edilen 7'si daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi olmak üzere 15 mahrem imam belirlendi ifade edildi.
İstanbul Terörle Mücadele Polisi kentin 10 ilçesinde eş zamanlı düzenlediği operasyonda terör örgütü IŞİD'in 13 üyesini gözaltına aldı. IŞİD terör örgütü üyelerinin tutuklanması uluslararası toplumun daha önce Türkiye'yi IŞİD'i Suriye'yi istikrarsızlaştırmak için bir araç olarak kullanmakta suçladığı bir dönemde gerçekleşiyor. Ancak son yıllarda Türkiye hükümeti bu terörist unsurların Suriye'den Türkiye'ye girmesi tehlikesinden korkuyor ve onlara yönelik Türkiye'deki varlığına karşı ciddi önlemler alıyor. Anadolu Ajansı'na göre İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik son operasyonda 13 yabancı uyruklu gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 10 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Geçen haftada yine yabancı uyruklu 6 terör örgütü üyesi terörle mücadele polisi tarafından Adana'da bir evde tutuklanmıştı.
Türkiye Savunma Bakanlığı Suriye'de devam eden askeri bir operasyonda 6 PKK-YPG'nin daha öldürdüğünü bildirdi. Türkiye'nin Suriye'deki yasa dışı operasyonları devam ederken bu durum Suriye egemenliğini ihlal ederken Suriye halkı ve devletiyle uluslararası toplum ise Türkiye'nin bu ihlallerini kınamaya devam ediyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı Harekat Alanı'nda 6 PKK-YPG üyesini öldürdüğünü duyurdu. Yalnızca 2021'de Türkiye, PKK'ya karşı 883 kişinin öldürdüğü 397 operasyon gerçekleştirdi. Türk Savunma Bakanlığı bölgede PKK ve YPG yönelik operasyonların sürdüğünü yineledi.
Şam'ın eteklerinde bir bombanın patlaması en az bir kişinin ölümü, 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Şam'ın eteklerindeki Harasta kasabasında bir terör örgütü kalıntısının düzenli bombalı saldırıda bir kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Şam banliyölerinden bir polis yetkilisi resmi Suriye Haber Ajansı'na çok sayıda çocuğun Harasta mezarlığının duvarının yakınında oynadığını, bir kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını söyledi. Kaynak, yaralı çocukların yakındaki bir hastaneye kaldırıldığını, bazılarının durumunun kritik olduğunu söyledi. IŞİD terör örgütü Suriye topraklarının bir bölümünü işgal ederken şehirlerin, köylerin ve tarım arazilerinin çeşitli bölgelerine yerleştirdiği çok sayıdaki mayınların patlaması sonucu zaman zaman birçok insan hayatını kaybetti veya yaralandı.
Terör rejimi İsrail savaş uçakları Lübnan'ın başkenti Beyrut ve Lübnan Dağı üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi. El Meyadin kanalına göre terör rejimi İsrail'e ait iki savaş uçağı deniz tarafından Lübnan hava sahasına girdi ve dakikalarca Beyrut semalarında alçak uçuş yaptı. El Meyadin kanalı Hizbullah'ın dün Lübnan'da işgal altındaki toprakların derinliklerinde gerçekleştirdiği başarılı insansız hava aracı operasyonun ardından Siyonist savaş uçaklarının Beyrut üzerinde uçtuğunu bildirdi.
Medya kaynaklarına göre Bahreyn halkı Siyonist rejim İsrail'le ilişkilerin normalleşmesini kınayan ve işgalci rejimin bayrağını çiğneyen bir gösteri düzenledi. Bahreyn halkı Bahreyn'deki Şubat devrimi şehitlerinin yıl dönümünü anmak ve Siyonist rejim İsrail yetkililerinin ülkelerini ziyaretini kınamak için dün cadde ve sokaklarda protesto gösterisi düzenledi.
Irak'ta Sadr grubunun lideri Muqtada Sadr, Irak Kürdistan Bölgesi Başkanı ile ülkede bir ulusal çoğunluk hükümeti kurmak için gereken koordinasyon ve önlemleri görüştü. Seçimlerden bu yana Irak'taki iç siyasi durum, özellikle Sadr fraksiyonu ile Şii koordinasyon çerçevesi arasında gerilimlere ve farklılıklara sahne oldu. Irak'ta Sadr grubunun lideri Muqtada Es-Sadr'ın ofisinden yapılan açıklamada, Sadr'ın Irak Kürdistan Bölgesi lideri Mesud Barzani ile yaptığı görüşmede iki tarafın üç koalisyonun bir araya gelmesi gereğini ele aldıkları belirtildi.
Yemen'in Saide eyaletinin sınır bölgelerinde Suudi paralı askerlerin saldırısında 9 Yemenli sivil öldü veya yaralandı. Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin son zamanlardaki ilerlemesini takiben Suudi saldırgan koalisyonu Yemen'in çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. El Mesire kanalına göre Suudi paralı askerlerinin dünkü saldırısında bir sivil öldü, 8 kişi de yaralandı.
Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'te bir arabada bomba patlamasından saatler sonra Sputnik Haber Ajansı, Luhansk'ın eteklerinde boru hatlarında iki büyük patlama olduğunu bildirdi. Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin Luhansk şehri yakınlarındaki bir gaz boru hattında üst üste iki patlama meydana geldi. Luhansk'taki yetkililer patlamaya sabotaja neden olduğunu açıkladı.
Bu arada Amerikan Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Ukrayna krizi konusunda yaptığı açıklamada Rusya'nın gelecek günlerde Ukrayna'ya saldırı düzenleyebileceğine ve başkent Kiev'i hedef alabileceğine inandığını belirtti. Biden, Rusya'nın planlarını yüksek sesle açıklıyoruz. Bunun nedeni çalışma istememiz değil. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini meşru kılacak neden bulmasını ve bu planı ilerletmesini engellemek adına elimizden geleni yapmak istiyoruz diye konuştu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz, Siyonist rejimin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ile işbirliği yapmaktan sakınması konusunda. Siyonist rejim İsrail, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ile işbirliği yapmaktan sakındı. Sahte rejim İsrail temsilcisi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Tel Aviv'in konseyin Siyonist rejimin Mayıs 2021'de Gazze şeridine yaptığı saldırılar ile ilgili araştırma çalışma grubu ile işbirliği yapmayacağını bildirdi. Bu bağlamda Siyonist rejimin Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi raportörlerinin Tel Aviv'in Filistinlilere yönelik suçlarını ve savaş suçlarını araştırmak amacıyla işgal altındaki Filistin'e gelmesine karşı çıktı. Bu bağlamda Tel Aviv, Perşembe günü Navi Pillay Başkanlığındaki araştırma grubunun ziyaret talebini reddetti. Bu ziyaret, geçen yıl Siyonistlerin Gazze'ye karşı savaşla ilgili yürütülen soruşturmanın bir parçası sayılıyor. Siyonist rejimin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki temsilcisi Me'ariv Elyon Shahar, Pillay'a yazdığı mektupta kendisini suçlayarak Tel Aviv açısından Pillay'ın İsrail karşıtı faaliyetler için bir lider figürü olduğunu belirtti. Siyonist rejim dünyadaki en büyük insan hakları ihlalcilerinden biri olarak kabul ediliyor. Rejim, işgal altındaki Filistin'in çeşitli yerlerinde defalarca Filistinlilere saldırdı. Özellikle dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri olarak kabul edilen Filistin'in Gazze Şeridi, son yıllarda İsrail rejimi tarafından defalarca hava ve kara saldırılarının hedefi oldu. Bu saldırılar sadece okul, hastane gibi altyapı ve kamu merkezlerini yok etmekle kalmamış, aynı zamanda bölgedeki sivillerin on binlerce evini de yıkmış, binlerce Filistinli şehit ve yaralı bırakmıştır. Saldırılar Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'de dahil olmak üzere insan hakları kurum ve kuruluşlarının geniş çaplı protestolarına ve tepkilerine yol açmıştır.
Ancak Tel Aviv, Amerika'nın tam desteğiyle Filistinlere karşı suç ve cinayet işlemeye devam etmekte kalmamış, aynı zamanda Filistinlere karşı işlediği suçların soruşturması için uluslararası gözlemci ve raportörlerin yaptığı çağrılarda olumsuz cevap vermiştir. Şimdi Tel Aviv son eyleminde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi raportörlerinin Siyonist rejiminin Gazze şeridine yönelik son büyük ölçekli saldırısının yıkıcı boyutlarını araştırmak için Filistin'i ziyaret etmelerine bir kez daha karşı çıkıyor. Mayıs 2021'de Siyonist rejim İsrail, Gazze halkına karşı 11 gün süren geniş çaplı bir askeri operasyon başlattı. Saldırılarda Filistinlere karşı savaş uçakları kullanıldı ve Gazze şeridindeki çeşitli hedeflere yüzlerce lazer güdümlü bomba atıldı. Saldırılar yüzlerce Filistin'in şehadetine, binlercesinin yaralanmasına yol açtı. Ayrıca Gazze şeridindeki birçok ev yerle bir oldu, ekonomik altyapıda büyük zarar gördü. Siyasi analist Ahmet Ebu Zuhri, İsrail Gazze şeridinde okulları, camileri, konutları, siteleri, hükümet binaları dahil tüm sivil merkezleri hedef alarak Filistinlere karşı tam anlamıyla bir savaş başlattı, dedi. Çatışmanın sona ermesinden birkaç gün sonra Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Siyonist İsrail'in Filistin topraklarındaki insan hakları cinayetlerini araştırmak için bir çalışma grubu kurmaya karar verdi. Bu karar Filistinler tarafından memnuniyetle karşılandı. Başından beri Siyonistler tarafından ise muhalefet gördü. Aslında Siyonist rejim İsrail son yıllarda Gazze şeridine vahşi ve acımasız saldırılar düzenleyerek Filistinleri öldürüp altyapılarını ve evlerini yıkmakta kalmadı. Aynı zamanda 2007'den beri yoğun nüfusu Filistin bölgelerini kuşatmayı yoğunlaştırdı. Terör rejimi İsrail'in bu eylemi insanlığa karşı işlenen suçların ve cinayetlerin açık bir örneğidir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri, Gazze şeridi dünyanın en büyük açık hava hapishanesidir demesi de bunun açık bir kanıtı olarak kabul edilmelidir.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Rusya'nın Amerika'nın güvenlik önerilerine verdiği yanıtla ilgili. Rusya Dışişleri Bakanlığı Perşembe günü bilgilendirme sitesinde Amerika'ya sunduğu güvenlik garanti önerileri mektubunun metnini paylaştı. Bu mektubun teslim edilmesi için de Amerika'nın Moskova'daki büyükelçisi Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Mektupta Rusya, Amerika'dan benzeri görmemiş taleplerde bulundu. Güvenlik garantileri üzerine diyaloglar bağlamında Moskova'nın Washington'a verdiği yanıtın ana noktaları birkaç konuyu içeriyor. Mektupta Rusya'nın NATO'nun genişlemesine karşı çıkmak, Sovyetler Birliği alanında üst kurulmaması ve Bukreş formülünden çekilmek de dahil olmak üzere Rusya'nın tüm kilit önerilerine Amerika'nın yapıcı bir yanıt vermediği belirtiliyor. Bukreş formülünden kastedilen ise 2008 Bukreş oturumunda NATO zirvesinde Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO'ya üyeliği ile ilgili alınan karardır. Fakat Amerika kendisi ve müttefiklerinin yararına olan güvenlik önerilerini kasten öne sürerken Rusya'nın kırmızı çizgileri ve onları koruma hakkını görmezden gelmiştir. Aynı zamanda Amerika ve NATO Rusya sınırına yakın askeri faaliyetlerini hızlandırdı. Söz konusu mektupta Moskova'nın Kiev'in Minsk anlaşmalarını uygulaması, Ukrayna'ya silah sevkiyatının durdurulması, önceden tedarik edilen silahların geri çekilmesi, tüm basılı danışmanların geri gönderilmesi ve NATO'nun Ukrayna ile tatbikat düzenlemekten vazgeçmesi gibi konularda adım atılmasında ısrar ettiği vurgulanmıştır. Rusya ayrıca Amerika'nın tüm birliklerini ve silahlarını Orta ve Doğu Avrupa ve Baltık'tan geri çekmekte de diretti. Bu arada Moskova, Amerika ve müttefiklerinin NATO'yu doğuya doğru genişletmeyi yasal olarak reddetmesinin içeriği ve yasal biçimi hakkında NATO ve Amerika'dan somut öneriler bekliyor. Rusya'nın Amerika'ya yazdığı mektubun diğer bölümünde de NATO'nun Rusya'nın güvenliğini tehlikeye atacak eylemlerden kaçınması gerektiği vurgulanıyor.
Mektupta Rusya'nın cevap mahiyeti taşıyan maddelerin entegre nitelikte olduğu ve tek bir cevap olarak değerlendirmesi gerektiği, yani Moskova'nın tüm tekliflerinin kabul edilmesi gerektiğini beklediği, tek bir madde reddedilirse cevabın tamamının reddedildiğinin algılanacağı belirtilmektedir. Mektupta Amerika ve müttefiklerinin Rusya'yı kısıtlama ve kuşatma siyasetini terk etmesi ve mevcut askeri politik durumun gerginliğini azaltmak için somut ve pratik adımlar atması gerektiği söylendi. Mektuba göre Washington ve müttefikleri tarafından Rusya'nın güvenliğini sağlamak için güçlü ve bağlayıcı garantiler konusunda Amerikan tarafının anlaşmaya hazır olmaması sebebiyle Rusya askeri teknik önlemler de dahil olmak üzere karşılık vermek zorunda kalacak. Bu mektupta Ukrayna'nın işgalinin söz konusu olmadığı da belirtilmektedir. Rusya'nın Ukrayna krizinin ardından Amerika'nın güvenlik önerilerine resmi cevabının açıklanması, Moskova'nın ulusal güvenliğini koruma ve NATO'nun Doğu Avrupa'daki kışkırtıcı ve saldırgan eylemlerine karşı koyma konusundaki kararlı duruşunu yansıtmaktadır. Mevcut durumda Amerika ve NATO, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya hazır olması için propaganda manevrası yapıyor ve Ukrayna'yı daha fazla donatmak ve Doğu Avrupa'da ve Rusya'nın komşu denizleri olan Karadeniz ve Baltık denizlerinde askeri varlığını arttırmak için bir bahane bulmak amacıyla geniş kapsamlı siyasi ve algı savaşı yürütüyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov ise hiçbir saldırı eyleminde bulunmayacağız, Ukrayna'yı işgal etmeyeceğiz demesi bu konuda önem taşıyor. Rusya gerilimi azaltmak için Washington ve NATO'ya özel önerilerde bulundu. Bu öneriler arasında NATO'nun doğuya yayılmaması, Ukrayna'nın NATO'ya katılmaması, Avrupa'daki asker konuşlandırılmasının 1997'deki statükoya geri dönmesi yer alıyor. Amerika ve NATO ise tüm bu önerilere olumsuz karşılık verdi. Bu nedenle Rusya'nın NATO ve Amerika ile ilişkilerinin gerilim ve çatışmaların artması yönünde olduğu tahmin edilebilir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 30 Behman 1400, Hicri Kameri 17 Recep 1443 ve miladi 19 Şubat 2022 Cumartesi. ...21 yıl önce bugün Hicri Şemsi 30 Behman 1379'da önde gelen Hatip Hüccetül İslam Hasan Kafi vefat etti. Hicri Şemsi 1307'de dünyaya gelen Haşşeyh Hasan Kafi Horasani edebiyatı Meşed'de ilmi havzasındaki hocalardan öğrendi. İran'da petrolün millileştirilmesi ve İran halkının sömürgecilere karşı mücadelesi sırasında Ayetullah Seyyid Abdülkasım Kaşanlı'nın temsilcisi olarak gerçekleri bildirip halkı aydınlatıyordu. Tahran'da rahmetli İmam Hümeyni'yi destekleyen Hasan Kafi Despotşah rejimine karşı mücadeleyi başladı ve etkili konuşmaları ile İslam İnkılabı'nın zafere ulaşmasında önemli rol oynadı. İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra İslami düzene daima desteklemesinden dolayı kör münafıklar tarafından suikasta uğradı ancak bu suikast başarısız oldu ve yaralandı. Bu mücadeleci din alimi kendisinden birçok eser geriye bıraktı ki bunların arasında İmam Hasan Müştaba Aleyhisselam'ın talimi, Ehl-i Beyt'in 7. imamının dua ve hadis konularındaki talimleri, Sırat-ı Mustakim örneği İmam Rıza Aleyhisselam ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin talimleri isimli eserlerine değinebiliriz. ...12 yıl önce bugün 30 Behman 1388'de İran'dan en ileri teknolojiye sahip deniz filosunun ilk örneği Cemaran kravazoru hizmete girdi. Bu kravazor 49 metre uzunluğu ile 1420 ton yük taşıyabilme kabiliyetine sahiptir ve hızı saatte 56 kilometredir. Cemaran kravazoru uçak savar, su üstü ve denizaltı savunma alanlarında oldukça gelişmiş donanma sahip 3 maksatlı göreve sahip savaş gemilerinden biridir. Büyük Cemaran kravazorunun asıl sistemlerinden bazısı birkaç ülkenin tekelinde bulunmaktadır ancak İran uzmanlar bu uluslararası tekeli kırmayı başardılar. ...322 yıl önce bugün Hicri Kameri 17 Recep 1121'de Şii alemlerinden Allame Fazıl Şeyh Süleyman Bahrani vefat etti. ...172 yıl önce bugün Hicri Kameri 17 Recep 1271'de Müslüman alim ve üstad Ayetullahul Uzma Hac Seyyid Ebu Turab Hansari İran'ın ortak kentlerinden Hansar kentinde dünyaya geldi. Akli ve nakli dersleri o dönemin önde gelen üstadları nezdinde öğrenen Ayetullahul Uzma Hac Seyyid Ebu Turab Hansari fıkıh, hikmet ve tefsir alanlarında büyük gelişmeler kaydetti ve önde gelen alimlerden oldu. 549 yıl önce bugün 19 Şubat 1473'te Polonyalı müneccim ve matematikçi Nikola Kopernik dünyaya geldi. İlk başlarda nücum ve ardından tıp bilimlerine yönelen Nikola Kopernik tahsilinin sonunda Roma'da matematik dersi vermeye başladı. Kopernik astronomi çalışmasından vazgeçmedi ve astronomlarla birlikte çalışmalardan sonra 1503'te yerkürenin güneş etrafındaki dönme hareketinin ilkesini ve yerkürenin kendi etrafında 24 saatte bir kez döndüğü gerçeğini keşfetti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam İnkılabı'nın bölgede halk ayaklanmaları üzerindeki tesiri.
Muhterem dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nın 43. zaferiye dönümü dolayısıyla bu inkılabın bölge milletlerinin ayaklanmaları üzerindeki tesirini ele aldığımız sohbetimizin ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İslam İnkılabı'nın Filistin milletinin ayaklanması üzerindeki etkisini gözden geçireceğiz.
İran İslam İnkılabı'nın 11 Şubat 1979 tarihinde zafere ulaşması bölgede ve dünya üzerinde bir dönüm noktasıydı. İran İslam İnkılabı, Siyonist rejim İsrail'in, İngiltere'nin komploları sonucunda İslam dünyasının göbeğinde kuruluşu üzerinden 32 yıl geçti ve Müslümanların en kutsal topraklarından birinin işgali sayıldığı bir sırada zafere ulaştı. Üstelik İran İslam İnkılabı Batı Asya bölgesinde Amerika ve İngiltere ile başlığındaki batılı güçler bölgede Siyonist rejim İsrail adından gayrimeşru bir rejimin temelini attıkları ve türlü yöntemlere başvurmakla Müslümanların ve Filistinlilerin arasına korku salarak onları ana yurdundan ihraç ettikleri veya katliam yaptıkları bir sırada zafere ulaştı. Üstelik bu süreçte söz konusu zorba devletler kurdukları gayrimeşru rejime her türlü siyasi, iktisadi, askeri ve silah desteğini esirgemiyordu.
Bu şartlarda İran İslam İnkılabı'nın zafere ulaşması Filistin milleti ve hamilerine büyük umut kaynağı oldu. İran İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra Filistinli İslami direniş gruplarının mücadeleleri de yeni bir canlılık kazandı. Bu gruplar bölgede Amerika ve Korsan İsrail'in en büyük müttefiki olan Şah rejiminin devrilmesinden büyük mutluluk duydu. İran İslam İnkılabı, Filistin milletin uyanışı ve özgüven duygularının gelişmesi üzerinde büyük etkisi oldu.
İran İslam İnkılabı'nın mustazaf ve başta Filistin milleti olmak üzere işgal altındaki inleyen milletlere müstekbir ve işgalci güçlere karşı desteklemesi bu milletleri ellerinden aranan hakları geri alma gücü hakkında bilinçlendirdi ve bu inkılapçı söylem sayesinde Filistin mücahitler ve daha sonralara da Lübnan direnişi işgalci mütecaviz güçlere karşı direnişte İran'ı kendi yanlarında buldu ve İran milletinin Şah rejimine karşı mücadelesine örnek almaya başladı.
İran İslam İnkılabı, Arap ülkelerinin İsrail ile 1967 yılında girdikleri ve 6 günlük savaş adı ile ünlenen savaşta yenilmeleri üzerinden 12 yıl ve 1973 savaşından yenilmelerinden 6 yıl geçtiği bir sırada zafere ulaştı. Aslında Arap ordularının Siyonist rejimin yayılmacı ve işgalci tutumu karşısında yenilgiye uğramaları, Filistin milletini bu orduların onlara destek vermesi konusunda hüsrana uğrattı. Bu yüzden kendileri bizzat ve bağımsız bir şekilde Siyonist rejime karşı doğrudan mücadeleyi gündemlerine almaya başladı. Bu çerçevede Filistinliler askeri ve siyasi direniş gruplarını kurmaya başlayarak silahlı mücadeleye yöneldi. Bu süreçte onların en büyük hamileri ise İran İslam Cumhuriyeti nizamı oldu. Öyle ki Filistin milleti Siyonistlere karşı mücadele yolunda adım atmakta yeni bir umuda ulaştı.
İşte böylesine umut dolu bir ortamda ve İran İslam İnkılabı'na dayanarak Filistin'e direniş grupları kuruldu. İslami Cihad 1981 yılında ve ardından Filistin İslami Dini'nin şarketi Hamas 1987 yılında kuruldu. Lübnan'da da İran İslami İnkılabı'ndan etkilenen Hizbullah Hareketi 1982 yılında ve İran İslam Cumhuriyeti'nin yardımlarıyla şekillendi. İran'da İslam İnkılabı Batı Asya bölgesi, özellikle Filistin davası ve Siyonist rejim İsrail'in işgalciliği konusunda Filistin'e destek söylemlerinde hüsran ve umutsuzluk hakim oldu. Genellikle İslami söylemin dışında Arap milliyetçiliği söylemleri için ön plana çıktı, bir sırada zafere ulaştı. Nitekim İran İslam İnkılabı Arap milliyetçiliği ile İslami söylemler ve hareketleri bütünleştirmek üzere harekete geçti ve nihayetinde Filistin davasına İslami boyut kazandırdı.
Tahran Radyosu.
O dönemde Filistin'le ilgili olarak Arap ülkeleriyle Siyonist rejim ve Hamiler arasında uzlaşma söylemi hakim olmuş ve 1970'li yılların sonundan itibaren başlayan bu söylem Filistin milletini gasp edilen haklarını yeniden elde etme konusunda hüsrana uğratmıştı. Kısa bir süre sonra Filistin halkı Mısır'la İsrail arasında 1979 yılında ve Ürdün'le İsrail arasında 1993 yılında ve Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1994 yılında sözde barış anlaşmalarının imzalanmasına tanık oldu. Ancak bu anlaşmalar Filistin milletini Siyonist rejime karşı direniş konusunda daha da kararlı kıldı. Ve İran İslam İnkılabı böyle bir ortamda Filistin milletinin uzlaşma sürecine karşı tek umut kaynağı olup direniş söylemini küresel istikbar ve Siyonist rejime karşı ön plana çıkardı.
İran İslam İnkılabı'nın ön plana çıkardığı bu söylem Filistin milletinden başka dünya üzerinde Müslüman milletlerin ve Arap ve İslam ülkelerinin milletlerin umut kaynağı oldu ve bu milletleri de Filistin milletine destek konusunda teşvik etti. Öyle ki bu eylem günümüzde de İslam ümmeti arasında aynı güçle devam ediyor. Bundan sonra Filistin ve Lübnan'da İslami direniş grupları Siyonist rejime ve Hamilerine sorgulamaya başladı ve bölgede yeni denklemleri kurmak ve düşmanların hesaplarını bozmakla eli kanlı rejime ve Hamilerine derinden panikletti.
İran İslam İnkılabı dünyanın tüm hür milletlerine direnişle küresel istikbara karşı çıkabilecekleri ve onları geri çekilmeye zorlayacakları yönünde önemli mesajlar verdi. Nitekim bu direniş sayesinde Siyonist rejim kara, hava ve deniz kuvvetleriyle birlikte tecavüzlerinde geri püskürtüldü ve işgalci Siyonistlere karşı direnerek işgalin sürekliliğine engel olmanın mümkün olduğu anlaşıldı. Buna göre İran İslam Cumhuriyeti Nizamı Filistin davasını önceliklerinin başına yerleştirdi. Bu doğrultuda korsan İsrail'in Tahran Büyükelçiliğini kapatarak yerine Filistin Büyükelçiliğini açtı. Bu büyükelçilik Filistin'in dünyada ilk büyükelçiliğiydi.
Lübnan'da Hizbullah Hareketi'nin 1982 yılında Siyonist rejimin işgaline karşı direniş bileşeni olarak kurulması, Lübnan'ın milli egemenliği ve bağımsızlığına vesile oldu. Öyle ki bunun gibi bileşenler olmasaydı belki bugün Lübnan adında bir ülke olmayacaktır. Bugün direniş Lübnan'da bölgesel dengeleri köklü bir şekilde değiştiren ve bölgede Siyonist rejim İsrail'e karşı görünmemiş bir caydırıcı güce dönüşen bir etken oldu. Nitekim bu güç 2000 yılında işgalci Siyonistlerin Lübnan'ın güneyinden kaçmalarına ve 2006 yılında da Siyonist ordunun unutulmaz hezimetine sebep oldu.
Dolayısıyla İran İslam İnkılabı'nın zaferi ve bölgenin mustazaf milletlerini zorbalara ve saldırgan güçlere karşı desteklemesi, bugün Akdeniz'in doğu kıyılarından Fars Körfezi'ne kadar uzanan ve küresel istikbarın ve gayrimeşru evladının komplolarına karşı en büyük caydırıcı güce dönüşen direniş ekseninin şekillenmesine yol açtı. Öyle ki artık bölgede hiçbir senaryo veya plan direniş eksenini göz ardı ederek uygulanamayacağı açıkça ortadadır.
Muhterem dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nın 43. Zaferiye dönümü dolayısıyla bu inkılabın bölge milletlerinin ayaklanmaları üzerindeki tesirini ele aldığımız sohbetimizin ikinci bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Muhterem dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Meryem suresinin 64. ayetinin sebebi nüzulünü ele alacağız.
Mekke müşrikleri her daim Allah Resulü'nün en ufak bir zafiyetini yakalamayı kolluyorlardı. Ancak Allah Resulü hata ve zafiyetten uzak olduğu için hiçbir sonuca ulaşamıyorlardı. Nihayetinde birbirlerine danıştıktan sonra itikadi ve marifete dayanan konularda usta olan isimlere gitmeye karar verdiler. Onlar karmaşık meseleler yaratarak ve metafizik sorularını Allah Resulüne yönelterek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bilim ve bilgi dağarcığını sorgulamaya ve sonuçta tevhide dayalı İslam dinini itibarsızlaştırmaya yeltendiler.
Hicaz'da yaşayan Yahudiler Tevrat bilginlerinden yararlanma ve genel olarak bilgili olma açısından bölge halkının diğer kesimlerinden daha üstündü. Bunun üzerine Mekke müşrikleri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile tartışmak için bölgedeki Yahudi alimlerinden bir çözüm bulmak üzere Yesrib'e bir heyet gönderdiler. Kimisi bu heyetin iki kişiden oluştuğunu, kimisi ise iki kişinin heyetin başında bulunduğunu rivayet etmişlerdir. Bu iki önde gelen kişi Peygamber Efendimizin kuzeni ve İslam düşmanı Nadir bin Haris, diğeri ise Peygamberin komşusu ve İslam düşmanı olan Akbe bin Ebi Muat idi. Bu iki şahıs Yahudilere dediler ki, aramızda Allah'ın peygamberi olduğunu iddia eden, bizi bölen, gençlerimizi ve kölelerimizi elimizden alan bir adam var. Semavi kitap sahibi olan sizler birkaç karmaşık ve zor soru sorun ki ona soralım ve cevap verip veremeyeceğini görelim. Hicaz'ın kuzeyine özellikle Yesrib'e yerleşen bu Yahudiler eski alimlerinin kehanetlerinin gerçekleştiğini gözlemlemek için bu bölgeye göç ettiklerini biliyorlardı. Yesrib'de son peygamberin zuhurunu ona ilk iman edenler olmayı beklediklerini biliyorlardı. Bu nedenle Mekke olaylarını görmezden gelip Mekke'den gelen bu heyete karşı pek hassas davranmadılar.
Yahudiler kafirlere 3 soru öğrettiler. Birincisi, ruhun gerçeği nedir? İkincisi, dünyanın doğusunu ve batısını alan ve güç kazanan alemgir kimdir? Ve üçüncü soru, geçmiş çağlarda inançlarını korumak için ortadan kaybolan gençler kimlerdi? Kaç kişiydiler ve akıbetleri neydi? Elbette Yahudiler de putperestlere bu soruların doğru cevaplarını verdiler ve soruların cevabının bilinmesi halinde ilahi dinlerden haberdar olduğunu söylediler. Aksi halde yalan söylendiğini belirttiler.
Bu üç soruyu ve cevaplarını öğrendikten sonra müşrikler Mekke'ye döndüler ve İslam peygamberini Kureyş liderlerinin huzurunda bir tartışmaya çağırdılar. Müşrikler bu üç hususu Peygamber Efendimiz'e sorduklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sonra cevaplarını vereceğini belirtti. Bu sırada Allah Resulü yarına erteleme konusunda inşallah demişti. Ertesi gün müşrikler geldiler. Peygamber Efendimiz tekrar şöyle buyurdu. Yarın gelin. Vahiy meleğin cevabı getirmesini bekliyorum ama Cebrail inmedi. Allah Resulü'nün gecikmesini gören müşrikler onu yalancı olarak nitelendirdiler ve fırsatçılar ona büyük haksızlıklar ettiler. Peygamber Efendimiz fevri davranmadı çünkü bu gecikmede bir maslahatın olduğunu biliyordu. Cebrail'in ona cevabı getireceğinden emindi. Ancak bir grup zayıf imanlı Müslüman Allah Resulü'nün meşruiyetinden şüphe ederek müşriklere katıldılar.
Kur'an'ın birdenbire ve kademeli olarak yani tedricen indirilme şekillerinden olduğu bilinmektedir. Rivayetlere göre 1., 2. ve 3. senelerde olan Kadir gecesinde birdenbire indirilmiş ve vahiy gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde Kur'an-ı Kerim'in tamamı Allah Resulü'nün aklında ve fikrinde olmalıydı. Ancak Allah'ın iradesi olmadığında Allah Resulü bunu başaramazdı. Kimilerine göre 15 gün ve kimilerine göre ise 40 gün vahyin kesilmesinin ardından Cebrail iner. Allah Resulü ona şöyle der. Neden geciktin? Ben sabırsızca seninle görüşmeyi arzuluyorum. Bu geciktiğin sürede ne kadar zor anlar yaşadığımı bilemezsin. Bunun üzerine Cebrail şöyle dedi. Ben de seni özledim. Ancak görevliyim ve görevimi yapmak zorundayım. Gelmek için bir talimat almamıştım. Bu sırada Meryem suresinin 64. ayeti indirildi. Bu ayette şöyle buyurulmaktadır.
Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا.
Melek dedi ki, biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında olan her şey ona aittir. Senin Rabbin unutkan değildir.
Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e indiğinde nefsin hakikati hakkında İsra suresinin 85. ayetine göre şöyle demişti. Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindedir ve size pek az bilgi verilmiştir. Bu işte İsrail oğullarının peygamberine sordukları soruydu. Günümüzde de insanlar tüm ilerlemelerine rağmen hala ruhun ne olduğunu anlamamış ve cisimle ilişkilerini belirleyememiştir. Ardından yine Kehf suresinin 83. ayeti ve sonrasındaki ayetlere göre şöyle buyurdu. Sana Zulkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki, size onunla ilgili bir parça okuyacağım. Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar sahibi kıldık. Ona muhtaç olduğu her şey için bir yol öğrettik. O da bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin battığı yere varınca onu kara bir balçıkta batar gibi buldu. Orada bir kavme rastladı. Bunun üzerine biz, ey Zulkarneyn, onlara ya cezalandıracak veya haklarında iyi davranma yolunu seçeceksin dedik. O da şöyle dedi, haksızlık edeni cezalandıracağız. Sonra da Rabbine gönderilecek. Allah da ona korkunç bir azap uygulayacak.
Tahran Radyosu.
Üçüncü soruya Cebrail şöyle cevapladı. Ey peygamber, Kehf ve Rakim sahabelerinin hikayesinin gücümüzün şaşırtıcı alametlerinden biri olduğunu mu düşündün? Gökyüzünün ve yeryüzünde yaratılışı bu hikayeden daha tuhaftır. Ashab-ı Kehf hikayesini anlatsan onlara sana inanacaklar mı? Ardından Kehf ashabı hikayesini şöyle anlattı. O gençler mağaraya sığınmışlar ve Rabbimiz bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster demişlerdi. Bunun üzerine biz de onları o mağarada yıllarca derin bir uykuya daldırdık. Sonra da iki gruptan hangisinin kaldıkları müddeti daha iyi hesap edip değerlendireceğini ortaya koyalım diye onları uyandırdık. Biz sana onların başından geçenleri gerçeğe uygun olarak anlatıyoruz. Hakikaten onlar Rablerine inanmış gençlerdir. Biz de onların doğru yolda yürüyüşlerine katkıda bulunduk. Haksızların karşısında ayağa kalkıp şöyle derken onların yüreklerini güçlendirdik. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla Tanrı deyip yakarmayız. Yoksa kesinlikle yanlış bir şey dilendirmiş oluruz. Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka tanrılar edindiler. Onların Tanrı olduğuna dair açık bir delil getirseler ya, Allah hakkında yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Madem ki siz onlardan ve Allah'ın dışında tapmakta oldukları varlıklardan uzaklaştınız, o halde mağaraya sığının ki Rabbinin sizi rahmetine yaysın. İşinizde sizin için fayda ve kolaylık sağlasın. Mağaraya sığındılar. Orada baksan güneşin doğduğu zaman mağaralarının sağına vurduğunu, batarken de onlara dokunmadan sol taraftan geçip gittiğini görürsün. Onlar ise mağaranın ortasındalar. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah kime hidayet ederse işte o doğruyu bulmuştur. Kimi de hidayetten mahrum ederse artık onu doğruya yöneltecek bir rehber bulamazsın.
Cebrail aleyhisselam Kehf ashabı hikayesini şöyle sürdürdü. Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde
ön ayaklarını uzatmış yatmaktaydı. Eğer o insanları görseydin, dönüp kaçardın ve gördüklerin yüzünden içini korku kaplardı. İşte böyle uyuttuğumuz gibi onları uyandırdık ve birbirine sormaya başladılar. İçlerinden biri ne kadar kaldınız dedi. Diğerleri bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık dediler ve eklediler. Kaldığınız müddeti Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz içinizden birini şu gümüş paranızla şehre gönderin, baksın hangisinin yiyeceği daha temiz ise size ondan erzak getirsin. Ayrıca çok dikkatli davransın da sakın varlığınızı kimseye sezdirmesin. Çünkü onlar eğer sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler ya da kendi dinlerine döndürürler. İşte o zaman ebediyen kurtuluşa eremezsiniz. Böylece kıssayı anlatarak insanları onlardan haberdar ettik ki Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve kıyametin şüphe götürmez olduğunu bilsinler. Bir zaman insanlar aralarında Ashab-ı Kehf'in durumunu tartışıyorlardı. Dediler ki, üzerlerinde bir bina yapın, Rableri onları daha iyi bilir. Onların yöneticileri ise, bizler kesinlikle onların yanı başına bir mabed yapacağız dediler. Sonra gelenler bilmedikleri konuda karanlığa taş atar gibi tahminler yürüterek, onlar üç kişidir, dördüncüleri de köpekleridir diyecekler. Beş kişidir, altıncıları köpekleridir diyecekler. Onlar yedi kişidir, sekizincisi köpekleridir diyecekler. De ki, onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır. Artık onlar hakkında gerçeği açıklama dışında tartışmaya girme ve kimseden de onlarla ilgili bilgi isteme. Allah izin verirse demeden hiçbir şey için şu işi yarın yapacağım deme. Unuttuğun takdirde Rabbini an ve umarım Rabbim bana doğruyu bundan daha yakın yolu gösterir de.
Muhterem dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsley.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bize gönderebileceğinizi belirtmek isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Meyve ve sebzelerle tanışalım.
Değerli dinleyiciler, çeşitli meyve ve sebzelerin özellikleri ve faydalarını sizlere aktarmak istediğimiz meyve ve sebzelerle yakından tanışalım başlıklı sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde sizlere hepinizin yakından tanıdığı ve bolca tükettiğimiz kahvaltı sofraları ve yemeklerimizin vazgeçilmez sebzesi domates hakkında kısaca söz edeceğiz.
Yine sohbetimizi ele alacağımız sebzenin bilimsel adıyla başlıyoruz. Bilim dünyasında Esculentum lycopersicum olarak bilinen domates, botanik biliminde bir meyve sayılmasına rağmen tarımda bir sebze olarak tanınıyor. Domates günümüzde çeşitli şekillerde ister çiğ veya pişmiş, sos ve içecekler gibi gerekli malzemelerden biri olarak kullanılmaktadır. Bu yüzden birçok ülkede insanların beslenmesinin önemli bir parçasıdır. Dolayısıyla dünyada büyük bir ekim alanına sahiptir.
Dünyada Çin, Hindistan, Türkiye ve Amerika en büyük domates üreticileri iken, yine Amerika, Meksika, Brezilya, İtalya, İspanya ve Fas domates ihracatında en büyük paya sahip ülkelerdir. Domates aynı zamanda İran'ın ihracat kalemlerinden biridir ve İran domateslerin ana pazarları Katar, Rusya, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak'tır. İsfahan, Azerbaycan, Kazvin, Horamabad, Hamedan, Buşehr, Varamin ve Ciroft gibi bölgeler domates ekiminin en çok yapıldığı bölgeler arasında yer alıyor.
Domates de patates gibi aslen Güney Amerika'ya özgü olan ve oradan diğer bölgelere yayılan bir bitkidir. Domates aslında patates, Mısır ve tütünden önce Peru'dan Avrupa'nın farklı bölgelerine taşınmıştır. 1850'den itibaren domates popüler hale geldi ve halk arasında farklı cinsleri yaygın şekilde yetiştirildi. 10 veya 15 santim boya sahip olan domates bitkisinin hafif odunsu bir gövdesi vardır. 10-25 santim uzunluğunda olan yaprakların üzerinde 5-9 yaprakçık bulunur ve doğal halde veya dokunulması ardından keskin bir koku duyulur. Yaprakları tüylüdür. Çiçekler yeşilimsi sarı renktedir ve tek tek veya az sayıda bir arada görünür. Meyvesi etli, kırmızı renkli ve farklı boyutlarda olup olgunlaştığında güzel bir kırmızı renge döner.
Domatesin çeşitli bölgelerde yetişen farklı çeşitleri vardır. Tabii ki meyvenin görünümü, boyutları, tohum yüzdesi ve diğer özellikleri farklı türlerde farklılık gösterir. Günümüzde görünüş olarak yuvarlak, silindirik, armut ve erik şeklinde olarak ayrılan organik ve sera çeşitlerinde 7500'den fazla domates çeşidi üretilmektedir. Domatesler doğada yeşil, turuncu, sarı, kırmızı, pembe, mor ve siyah renklerde bulunur.
Domates vitamin açısından zengin bir meyvedir ve bu yüzden tedavi özellikleri vardır. Domates antioksidanlar, likopen, beta karoten ve klorojenik asit, A vitamini, C vitamini, K vitamini ve folat dahil B vitaminleriyle potasyum, manganez, magnezyum, fosfor ve bakır gibi mineraller bakımından zengindir. Kimyasal bileşim açısından bitkinin her yerinde özellikle yeşil meyvelerde ve hatta tam olgunlaşmadan meyvelerde bir miktar solanin bulunur. Meyve ne kadar olgunlaşırsa içindeki zehirli madde olan solanin miktarı o kadar azalır. Öyle ki domates tamamen olgunlaştığı için solanin içermez. Bu nedenle domatesler olgunlaşmamış veya tam olgunlaşmadan biraz daha erken yenirse mide bulantısı, ishal ve göz bebeği büyümesi gibi zehirlenme komplikasyonlarına neden olabilir.
Domateslerdeki likopen, DNA'ya zarar veren faktörleri öldürür ve karaciğer sağlığını destekler. Domatesler ayrıca karaciğeri sağlıklı tutan bazı B kompleks vitaminleri içerir. Karaciğer insan vücudunda doğal olarak kendisini yenilebilen tek organdır. Bu organ kaybolan dokuyu tekrar onarabilir. Küçük hasar durumunda organın %25'i tüm karaciğeri yeniden oluşturabilir. Gördüğünüz gibi domates karaciğeri korur ve karaciğeri detoksifiye etmeye yardımcı olur.
Yapılan araştırmalara göre domates tüketiminin artmasıyla karaciğer kanseri riski azalabilir. Domates özünün yüksek yağlı bir diyetin neden olduğu karaciğer iltihabına karşı koruduğu gösterilmiştir. Ayrıca domates özünün yüksek yağlı bir beslenme modeline neden olduğu karaciğer iltihabına karşı koruduğu belirlenmiştir. Domates ayrıca açık renkli meyve ve sebzelerin çoğunda bulunan zeta-karoten, fitoflan ve fitofenler olarak bilinen diğer 3 antioksidan da içerir. Bu antioksidanlar iltihaplanma, kanser ve kireçlenme gibi ilgili hastalıklarla savaşmaya yardımcı olur.
Domates suyu tüketmek iltihapla savaşmakta çok yararlı olduğu biliniyor. Araştırmalara göre domatesler, özellikle domates tozu, ayrıca iltihapla mücadelede likopenden çok daha etkili olan apolikopenoidler ve biyolojik olarak diğer bazı aktif bileşikler içerir. Harvard Tıp Okulu domatesi iltihapla savaşmak için en iyi yiyeceklerden ve bir kişinin diyetindeki temel öğelerden biri olarak sıralıyor. Likopene ilaveten domatesteki C vitamini de iltihapla savaşmaya yardımcı olur.
Tahran Radyosu.
Michigan Eyalet Üniversitesi'ne göre domates tüketmek böbrek taşı riskinin yanı sıra safra taşı riskini de azaltabilir. Böylece yemek modelinize domatesi ekleyerek safra taşlarını önleyebilirsiniz. Çorbalara, yemeklere ve salatalara domates eklemek, içecek olarak domates suyu içmek, taze domates sosu hazırlamak bu sebzenin kullanmanın farklı yollarıdır. Beta karoten açısından zengin olan domates yutulduğunda A vitaminine dönüşür. Bu da kemiklerin büyümesi ve bakımı açısından zaruri bir vitamindir.
C vitamini eksikliği kemik kaybına neden olabilir. Bu vitamin aynı zamanda menopoz döneminde olan kadınlarda kemik erimesiyle de ilgilidir. Domateslerdeki lutein bile kemik sağlığını arttırmaya yardımcı olan kolajen oluşumunu destekler. Domatesler ayrıca D vitamini birlikte kemik metabolizmasında önemli bir rol oynayan K vitamini açısından da zengindir. Kemiklerin mineral yoğunluğunu arttıran domates, kırık olasılığı da azaltır. Bu nedenle domates tüketmenin kemikleri güçlendirmede etkili olduğu sonucuna varılır.
Yeni araştırmalara göre taze domates veya domates suyu tüketen kişiler kötü kolesterol seviyesini düşürürken iyi kolesterol seviyesini yükseltebilir. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesinden bir makale domateslerin kolesterolünü düşürmek için temel gıdalardan biri olduğunu belirtirken, bir başka araştırmaya göre günlük likopen almak, yüksek kolesterol düzeyleri olan hastalarda statinlere benzer etkilere sahip olabilir. Domates ayrıca kalp damar sağlık için iyi olan zengin beta karoten, folat ve flavonoidin kaynağıdır. Domateslerdeki besinler ayrıca kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkiler olabilecek iki fenomen olan homosistein ve trombosit birikimini azaltmaya yardımcı olur.
Domatesin en önemli yararlarından biri de cilt içindir. Domates içerdiği çeşitli vitamin ve maddelerin yanı sıra çok miktarda C vitamini içerir. C vitamini ciltteki serbest radikalleri yok etmede, sıkılaştırmada, kırışıklıkları gidermede ve açık gözenekleri kapatmada ve cildi aydınlatmada çok etkilidir. Cildinizde açık gözenekler veya koyu lekeler hissediyorsanız birkaç domates halkasını cildinize maske olarak kullanmak veya suyunu ovalayarak cildinize yedirmekle domatesin cilt için yararlarından faydalanabilirsiniz.
Domateslerde bulunan C, A vitaminleri ve likobende ergenlik çağındaki sivilce ve aknelerin giderilmesinde çok etkili olabilir. Cilt için kolajen yapımında ve kırışıkların giderilmesinde çok etkili olan domatesteki C vitamini saçların kalınlaşmasında ve parlatılmasında ve tırnakların güçlenmesinde de etkisi vardır. Domates bağışıklık sistemini güçlendiren ve mikroplarla savaşan histamin adı verilen bir madde içerir. Fakat bu maddenin fazla alınması ciltte tahriş ve kaşıntı veya dilin iltihaplanması gibi alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Bu nedenle domatese alerjisi olan kişilerde bu belirtiler normalden çok daha şiddetli görünebilir.
Hassas bağırsak sendromu sorununuz varsa domates bu sorunun belirtilerini tetikleyebilir. Bu belirtiler mide bulantısı, ağrılı kas krampları, şişkinlik, mide ve bağırsaklarda gaz veya kabızlıktan oluşur. Bu belirtilerden herhangi birine sahipseniz domates gibi asitli gıdalardan kaçınmanız gerekir.
Kurutulmuş domates tohumları %25-%30 oranında yağlı madde içerir. Her bir ton domatesten 2 ila 5 kilogram arası yağ elde edilebilir. Domates tohumlarının meyve suyundan ayrılması modern cihazlar yardımıyla yapılmaktadır. Domates çekirdeği yağı pürüzsüz ve şeffaf bir görünüme sahiptir. Rengi açık sarıdan yeşilimsi sarıya veya kırmızıya değişir. Ham yağın kokusu ve tadı domatesin kokusu ve tadı ile aynıdır. Domates tohumu yağı en iyi yemeklik yağlardan biridir.
Domates çekirdeği yağ sabunu yapımında ve yağlı boyaların boyamayı hızlandırmasında da kullanılır. Alınan yağdan geriye kalan posası %32 ile %45 arasında protein içerdiğinden yüksek oranda besin değeri vardır. Dolayısıyla hayvan yemi olarak kullanılabilir. Domates yaprakları da tarımda etkili böcek öldürücü çözümler yapmak için kullanılır. Taze domates suyunun ısı ile koyulaştırılması ardından hazırlanan salça mutfakta birçok yemekte kullanılır. İran'da, Türkiye'de de kuru domates yaygın şekilde kullanılır. Domates aynı zamanda turşu olarak yemeklerin yanında tüketilebilir.
Değerli dinleyiciler, bugün sizlerle domatesin özellikleri ve yararları hakkında kısaca konuştuk.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da www.parsley.com adresinden takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Tahran Cuma namazı hatibi İran'ın bölge ve İslam dünyasında savunma gücü yüksek ülkeler arasında olduğunu söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Reisi Katar Emiri'nin resmi daveti üzerine 2 Şubat Pazartesi günü Doha'ya gidecek. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahian dün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Emir Abdullahian, Viyana müzakerelerinin iyi bir anlaşmayla sonuçlanmasını temenni etti. Viyana müzakerelerinin 8. turundaki istişarelerin devamında İran'ın üst düzey müzakerecisi ve Avrupa Birliği koordinatörü bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundular. Deniz Kuvvetleri Komutanı Fars Körfezi'nin kuzeyinde istikrarlı ve kalıcı güvenlik kurulduğunu belirtti. Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 114 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul'da teröre karşı polis operasyonu gerçekleşti. Şam eteklerinde bomba patladı, bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Ve Siyonist rejim İsrail savaş uçakları Beyrut üzerinde alçak uçuş yaptı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz, esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler için Tahran'daki fax numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaralara sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.